Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenlerim. Kimya-i Saadet okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Gazali Hazretleri geçen hafta bize tevekkül bahsini açmıştı. Fakat süremiz yetmediği için bu haftaya da konu intikal etti. Tevekkülün hakikati bahsiyle programımız devam ediyor. Tevekkülün hakikati. Bil ki tevekkül gönül hallerinden bir haldir ve Allah Teala'nın tevhidine ve kemali lütfuna olan imanın semeresidir. Onun asıl manası kalbinde vekile itimadı, onu sabit ve sadık bilip onunla rahat bulmasıdır. Yani rızka gönül bağlamayıp sebeplere halel gelmekle üzülmeli, belki rızkı kendisine ulaştıran Allah'a gönül bağlamalıdır. Bu şuna benzer ki, bir kimse biri hakkında bir dava açsa, o davanın halli için bir vekil gönderir, eğer onun gönderdiği vekilin üç çeşit sıfatına inanırsa, vekile itimat edip emin olur. O sıfatlardan biri, vekilin bütün hile yollarını tam anlamıyla bilmesi. İkincisi, bildiği şeyleri açıklayabilmesi. Bu da iki şeyle olur, kalp kuvveti ve dil fesahatidir. Çünkü bazı kimseler her şeyi bilir fakat kalp kuvveti yahut dil fesahati olmadığı için açıklayamaz. Üçüncüsü, vekilin müvekkile iyice acıyıp hakkını korumayı candan arzu etmesidir. Müvekkil bu üç şeye inanırsa vekilden emin olduğu için ona güvenip kendi yapacağı hileleri bırakır. Bunun gibi Allah bize yetişir, o ne güzel vekildir sözünün manasını anlayan, dünyada olan bütün varlıkların Allah Teala'nın olduğuna, ondan başka faili mutlak olmadığına, bununla beraber onun ilim ve kudretinde asla noksanlık olmadığına ve Allah Teala'nın rahmet ve inayetinin sonsuzluğuna inanan kimse, Allah'ın fazl ve inayetine candan güvenip hile ve tedbiri bırakır. Rızkın mukadder olduğunu, zamanında kendisine ulaşacağını, onun hal ve hareketlerinin Allah'ın fazl ve kereminin gerektirdiği şekilde hasıl olacağını bilir. Bazen insana bu yakın hasıl olur. Fakat insanın tabiatında korku galip olduğu için cesaret edemez. Zira insan yakını ile bildiği her şeye itaat etmez. Belki bazen olur ki yakinen yanlış bildiği şeye itaat eder. Mesela bir kimse tatlı yerken birisi onu pisliğe benzetse, bunun yalan olduğunu bildiği halde etkilenir ve yiyemez. Ve gene ölünün cansız ve hareketsiz olduğunu bildiği halde onunla yalnız olarak bir yerde yatmaya cesaret edemez. O halde mütevekkil kimseye hem yakîn kuvveti hem de kalp kuvveti gereklidir. Böylece kalbin kararsızlığı zail olup rahatlık ve itimat hasıl olur. Kalpte kararsızlık olup rahatlık ve itimat olmadıkça mütevekkil olmaz. Çünkü tevekkül kalbin her işte Allah'a güvenmesidir. İbrahim Halil'in iman ve yakini tam olduğu halde Allah'ım ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster dedi. Allah Teala inanmadın mı dedi. Zira başlangıçta kalbin rahatı his ve hayale tabi olur. Hayal ve his son bulunca kalpte onlarla hasıl olan yakine tabi olup zahiri müşahedeye ihtiyacı olmaz. Tevekkülün dereceleri. Bil ki tevekkülün üç derecesi vardır. Birinci derecede olan davasına gayretli, zeki, konuşkan, cesur ve şefkatli bir vekil tutan kimse gibidir. Bu vekilinin bu hallerine güvendiği için emin olur. İkinci derecede olan çocuk gibidir. Kendine ne olursa annesinden başka kimseyi bilmez. Acıkınca annesini çağırır, korkunca annesine sarılır. Çünkü çocuk tabiatı budur. Bu hal tekellüf ve ihtiyar ile olmaz. Bu tevekkül bu işe tamamıyla daldığı için kendi tevekkülünden habersiz olan mütevekkilden sadır olur. Fakat birincisi tevekkülü tekellüf ve ihtiyar ile elde ettiği için tevekkülden haberi vardır. Üçüncü derecede bulunan yıkayıcının elindeki ölüye benzer. Kendini ezeli kudretin elinde bir ölü gibi hareket etmekte görür. Bir işle karşılaşırsa onun için vekili çağırmaz. Yani kendisine bir şey olunca annesini çağıran çocuk gibi olmaz. Belki annesini çağırmadığı halde annesinin kendisini görüp yardımına koştuğuna inanan bir çocuğa benzer. O halde tevekkülün birinci makamı ihtiyar ile olur. Ancak ihtiyar, vekilin adet ve prensibinden anlaşılan hususları hazırlamakla olur. Mesela eğer vekilin adeti, müvekkil gelip dosyayı hazırlamadan dava açmamak ise, müvekkil bunları yerine getirmelidir. Bunları yerine getirdikten sonra, onun görevi vekilin yapacağı işi beklemektir. Sonra ne olursa vekilden bilir, dosyanın hazırlanmasını da vekilden bilir. Zira dosyanın hazırlanmasının gerekli olduğunu vekilin işaretiyle anlamış olur. Mütevekkilin amelleri. Bil ki tevekkülde bütün makamlar üç esas üzere kurulmuştur. İlim, hal ve amel. İlim ile hal beyan edildi, amel kaldı şimdi. Bazı kimseler tevekkülün bütün işleri Allah'a havale etmek, kendi ihtiyarıyla hiçbir şey yapmamak, yani hiç çalışmamak, yararına bir şey koymamak, yılandan, akrepten, arslandan ve kurttan kaçmamak ve hastalanınca ilaç almamak olduğunu sanır. Bunların hepsi hatadır. Çünkü hepsi şeriate aykırıdır. Oysa tevekkül şeriat üzerine kurulmuştur. O halde tevekkül şeriate nasıl aykırı olur? Belki insanın ihtiyarı ya malik olmadığı malı elde etmekte, yahut malik olduğunu korumakta, yahut kendisinde olmayan zararı def etmekte, yahut mevcut olan zararı kaldırmakta olur. Bunlardan her birinde tevekkülün bir hikmeti vardır. O halde bu dört makamı mutlaka açıklamak gerekir. Birinci makam, mal kazanmak ve menfaatin celbi beyanındadır. Bu üç derecedir. Birinci derece Allah'ın koyduğu yoldur ki unsuz maksat hasıl olmaz. Bu itibarla bundan el çekmek budalalık ve delilik olur, tevekkül olmaz. İkinci derece etkisi kesin olmayan fakat bazen onlar olmadan maksadın hasıl olması mümkün ise de çok defa onlar olmadan maksat hasıl olmayan sebeplerdir. Mesela yola giderken yanına azık almak gibi. Üçüncü derece kat'i olmadığı gibi çoğu zamanlarda ihtiyaç duyulmayan, belki hile ve araştırmakla ele geçebilen sebeplerdir. Bunun çalışmaya etkisi, fal, efsun ve dağlamanın hastalığa etkisi gibidir. Resulullah tevekkül sahipleri efsun ve dağlama yaptırmaz buyurdu. Çalışmaz ve şehirden çıkıp çöllerde oturur buyurmadı. Demek ki bu makamda tevekkülün üç mertebesi vardır. Birinci mertebe, yalnız bir kimsenin azıksız çöle çıkmasıdır. Bu tevekkülün en yüksek derecesidir. Bu mertebe uzun bir zaman aç yürüyebilen yahut otlarla geçinebilen, bir şey bulamayınca açlıktan ölmekten korkmayan ve bu şekilde ölmek hayrına olduğuna inanan kimseler için caizdir. İkinci mertebe, çalışmamak ve şehirden dışarı da çıkmamak, belki bir mescitte yahut şehrin bir köşesinde oturup ve insanlardan da bir şey beklememek, belki Allah'ın lütfunu, fazlını ve keremini beklemektir. Üçüncü mertebe, çalışır fakat her işinde sünnet ve şeriatin edeplerini gözetir. Nitekim çalışma bahsinde anlatılmıştı bu bahis. Bu ve hileden, ince tedbirlerden ve ticarette maharet kazanmaktan da sakınır. Bunun gibi sebeplere sarılırsa efsun ve dağlama yaptıranlar gibi olup tevekkül sahibi olmaz. Tevekkülde esas şart şudur ki, tevekkül sahibi insanlara bakmamalı ve Allah'tan başka hiçbir sebebe güvenmemelidir. Havas der ki, Hızır aleyhisselamı gördüm. Benimle arkadaşlık yapmaya razı oldu fakat ben onunla arkadaşlık yapmaktan çekindim. Çünkü kalbimin onunla rahatlık bulup ona güvenmekle tevekkülümün azalmasından korktum. Velhasıl çalışanın tevekkülü sermayeye değil, Allah'a güvenmekle olur. Bunun da işareti, sermayesi çalınınca kalbi değişmeyip rızkından ümitsizlik hali meydana gelmemektir. Zira Allah'ın fazlına ve keremine güvenirse, sanmadığı yerden kendisine rızıklar geleceğini bilir, gelmediği takdirde kendi fayda ve menfaatinin bunda olduğuna inanır. Bu hali elde etmenin çaresi. Bil ki bu hal çok kıymetlidir. Zira eşyası çalındığı yahut bir zarara uğradığı zaman kalbi değişmeyip olduğu gibi kalan kimseler nadirdir. Fakat bu hal imkansız şeylerden de değildir. O halde bu hal Allah Teala'nın kemali kudretine inanıp sermayesiz çok kimselerin rızkını verdiğini ve çok kimselerin sermayesi de helakine sebep olduğunu bilmek ile hasıl olur. O halde onun sermayesinin kendisinin helakine sebep olabileceğini düşünmelidir. Resulullah buyurur ki, kul bazen helakine sebep olan şeyleri arzu eder. Allah Teala arş-ı aladan ona inayetle nazar buyurup arzu ettiği şeyi ondan uzaklaştırır. Sabahleyin kalkınca arzu ettiği şeyin zail olduğunu görünce üzülür ve kim bunu yaptı acaba, komşular mı yahut filan yahut falan mı demeye başlar. Bunun Allah Teala'nın kendisine merhameti olduğunu bilmiyor. Bunun için Ömer radıyallahu anh der ki, sabahleyin zengin veya fakir kalkacağımı umursamam. Çünkü hangisinin hayırlı olduğunu bilmem. İkinci bir çare de fakirlik korkusunun ve kötü tahminlerin şeytanın vesvese ve ivasından ileri geldiğini bilmektir. Şeytan sizi fakirlik ihtimali ile korkutuyor buyurulmaktadır. Hak Teala'nın kemal ve keremine bu şekilde güvenmek marifetin kemalindendir. Bilhassa kimsenin bilmediği gizli sebeplerin varlığını da bilmelidir. Gizli sebeplerin tümüne de güvenmemeli, belki sebepleri yaratanın rızkı tekeffül ettiğine itimat etmelidir. Tevekkül nasıl olur? Bil ki bir kimse yiyecek saklamadığı takdirde kalbi rahatsız olup başkasından bekliyorsa, yiyecek saklaması daha iyidir. Çünkü yiyeceksiz kalbi rahat etmek ve zikir ve fikirle meşgul olmaz. Eğer bir kimse de malı ve arazisi olmakla kalbi sükunet buluyorsa, bunların kifayet miktarı olması daha iyidir. Zira bedenden maksat Allah Teala'nın zikir ve fikrine dalacak bir kalptir. Demek ki kalplerin bazısını dünya malı zikir ve fikirden alıkoyar ve malının hesabından huzurlu ibadet edemez. Halbuki malı olmayınca düşünce ve sıkıntısı kalmaz. Bu gibilerin malı olmaması hayırlıdır. Bazı kalpler de ancak kifayet miktarı mal ile sakin olur. Bu kimse için mal edinmek daha iyidir. Eğer fazla ziynet olmayınca kalp sükunet bulmuyorsa, bu kalp müminlerin kalbi değildir. Bu itibarla bu kabil kalpleri hesaba katmıyoruz. Üçüncü makam, zararların def'i için olan sebeplerde tevekkül. Bil ki tesiri kat'i olan yahut ekseri hallerde tesiri görülen sebepleri bırakmak tevekkülün şartı değildir. Mesela tevekkül sahibinin hırsız girmesin diye evinin kapısını kapayıp kitlemesi tevekkülü bozmaz. Gene hasmından sakınmak için yanında silah, binek hayvanı ve azık bulundurmak yahut soğuktan korunmak için palto giymek, başına bir şey sarmak tevekkülü bozmaz. Ama üşümemek gayesiyle vücudunun hararetli bulunması için sarımsak yemesi, dağlama yapması tevekkül ile çelişir. Fakat zahiri sebeplerden olan bir şeyi bırakmak tevekkülün şartlarından değildir. Bir bedevi Arap Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah ona, deveyi ne yaptın buyurdu. Bedevi Arap, serbest bırakıp tevekkül ettim dedi. Resulullah, onu bağla, ondan sonra tevekkül et buyurdu. Ama bir insanın cefasına tahammül edip zararını def etmemek tevekküldür. Nitekim Allah Teala buyurur ki, kafirlerin, münafıkların ezalarına sabret, ben onların cezasını veririm. Onlardan korunmak için Allah'a tevekkül et. Ama insanlardan olmayıp yırtıcı hayvanlardan, yılan akrepten gelen ezaya sabretmek caiz değildir. Belki onu def etmek gereklidir. Demek ki düşmanından sakınmak için silah taşıyan kuvvetine ve silahına değil, Allah'a güvendiği zaman tevekkül sahibi olur ve gene kapısını kilitleyen kilide değil, Allah'a güvendiği zaman mütevekkil olur. Tevekkül sahibinin edepleri. Tevekkül sahibi kimse malını hırsızdan korurken 6 edebi gözetmelidir. Birinci edep, kapıyı kilitlerken fazla ihtimam gösterip çok yerden kilitlemeli, komşuların beklemesini istememeli ve kapıyı kolay yoldan kilitlemelidir. İkinci edep, evde hırsızın düşkün olduğu eşyayı bulundurmamalıdır. Üçüncü edep, evinden dışarı çıkınca eğer eşyamı çalarlarsa helal olsun diye niyet etmelidir. Zira hırsız fakir olup ona ihtiyacı olabilir. Eğer zengin olursa belki bu sebep ile başkasının malını çalmaz. O halde kendi malını başkasının malına feda etmekle hem hırsıza hem de Müslümanlara şefkat etmiş olur. Dördüncü edep, hırsız malını çaldığına üzülmemeli ve bunun kendisi için hayırlı olduğunu düşünmelidir. Eğer çalınan malı Allah için feda edip helal ederse, arkasına düşüp aramamalı, geri verilirse almamalıdır. Gerçi alsa da kendi malıdır, çünkü yalnız niyetiyle mülkiyetinden çıkmaz, fakat tevekkül makamında geri kalması iyi olmaz. Beşinci edep, kendine zulmeden hırsıza beddua etmemelidir. Çünkü beddua ile hem tevekkül hem de zühd bozulur. Zira geçmiş şeye üzülen zahit olamaz. Rabi-i Haysem binlerce akçe değerinde bir atını çaldılar. Rabi dedi ki, kimin çaldığını gördüm fakat sesimi çıkarmadım. Dediler ki, niçin sesini çıkarmadın? Dedi ki, atı aldıkları zaman bana attan daha sevgili bulunan manevi bir haldeyim. Bunun üzerine atı çalana beddua ettiler. Rabi razı olmadı ve beddua etmeyin, çünkü ben onu helal ettim dedi. Altıncı sebep, hırsız bu günahı işleyip bu yüzden azaba düşeceğine mal sahibi üzülmeli ve ona acımalıdır. Ve kendisinin zalim değil mazlum olduğuna ve bu noksanlığın dininde değil malında meydana geldiğine şükretmelidir. Eğer hırsızın günah işlediğine üzülmezse insanlara nasihat ve şefkat etmeyi terk etmiş olur. Fudal bin İyad, Bişr-i Hafî'nin malı çalındığında üzülüp ağladığını görünce, mal için mi ağlıyorsun dedi. Bişr-i Hafî, mal için değil fakat bunu yapan zavallıya ağlıyorum ki kıyamet gününde onun hüccet ve cevabı olmayacaktır dedi. Dördüncü makam, hastanın tedavisinde ve vaki olan zararın izalesinde tevekkül. Bil ki ilaç 3 derecedir. Birinci derece, tesiri kat'i olan ilaçtır. Açlığı yemek yemekle, susuzluğu su içmekle tedavi etmek ve ateşi su ile söndürmek gibi. Bu kat'i ilaçları terk etmek tevekkülden sayılmaz. Hatta bunun gibi yerlerde tevekkül haramdır. İkinci derece, ilacın hastalığa tesiri kat'i olmadığı gibi zanni de değildir. Belki tesiri muhtemeldir. Efsun, dağlama ve fal gibi bunları bırakmak tevekkülün şartıdır. Üçüncü derece, bu iki derecenin arasındadır. Bunun tesiri kat'i olmayıp kuvvetli zanna dayanır. Damar kesmekle veya hacamatla kan aldırmak, müsil içmek ve soğuğa karşı sıcakla, sıcağa karşı soğukla tedavi olmak gibi bu ilaçları kullanmamak gerçi haram değildir fakat terk etmek de şart değildir. Bazen onları yapmak yapmamaktan hayırlıdır. Bazen de yapmamak daha hayırlıdır. Bu kabil ilaçları terk etmek tevekkülün şartı olmadığına delil Resulullah'ın sözü ve hareketidir. Şöyle ki, ey Allah'ın kulları, ilaç kullanın ve gene ölümden başka her derdin ilacı vardır. Fakat bazen o ilacı bilirler, bazen de bilmezler buyurur. Resulullah'a ilaç Allah'ın takdirini değiştirir mi diye sordular. İlaç da Allah'ın mukadderatından biridir buyurdu. Musa aleyhisselam bir gün hastalandı. Beni İsrail dedi ki, onun ilacı falan şeydir. Musa aleyhisselam, ilaç almam, Rabbim şifa verir dedi. Sonra hastalık iyileşmeyip uzun zaman öyle kaldı. Beni İsrail, onun ilacı denenmiştir. Kullanırsan hastalık derhal gider dediler. Musa ilaç almam dedi. Hastalık öyle kaldı. Sonunda vahiy geldi ki, izzetim hakkı için ilaç almazsan şifa vermem. Bunun üzerine Musa ilaç aldı ve derhal iyileşti. Bundan Musa'nın kalbine bazı vesveseler düştü. Bunun üzerine vahiy geldi ki, tevekkülünle benim hikmetimi bozmak mı istiyorsun? İlaçlarda yaratılan faydalar hepsi bu kabildendir. Yani hepsi Allah'ın hikmetine racidir. Peygamberlerden biri zayıflıktan şikayet edince vahiy geldi ki, et ve süt iç, zayıflıktan kurtulursun. Bunları yiyince zayıflıktan kurtuldu. Bir kavim zamanlarının peygamberine çocuklarının çirkin olmasından şikayet ettiler. Vahiy geldi ki, kadınları hamileyken ayva yesinler. Böyle yaptılar ve çocukları güzel oldu. Bundan sonra hamilelik devresinde ayva, lohusalık devrinde de hurma yerlerdi. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki ekmek ve süt tokluk sebebi olduğu gibi ilaç da şifa sebebidir. Bunların hepsi sebepleri yaratanın tedbiridir. Haber de gelmiştir ki Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, hastalık kimdendir, şifa kimdendir?" diye sual etti. Allah Teala, "İkisi de bendendir." buyurdu. Musa aleyhisselam, "O halde tabibin işi nedir?" dedi. Allah Teala, "Tabip, tabiplik sebebiyle rızıklanır ve benim kullarımın hatırını hoş eder." buyurdu. Demek ki bu mertebedeki tevekkül de hem bilgi hem hal iledir. Zira ilaca değil, ilacı yaradana güvenmelidir. Çünkü ilaç kullanıp da ölenlerde pek çoktur. Hastalığı gizlemek. Bil ki hastalığı gizleyip bildirmemek, tevekkülün şartlarından değil ise de bildirmek şikayet olduğu için mekruhtur. Ancak bir özürle olursa müsnesnadır. Mesela tabibe halini arz etmek yahut zayıflığını bildirip cesaret ve metanetini kendinden uzaklaştırmak kastıyla söyleyebilir. Nitekim Hazreti Ali, "Hastayken nasılsın?" dediklerinde "İyi değilim." dedi. Oradakiler birbirlerine bakışıp hayret ettiler. Hazreti Ali, "Öyle, Allah'a celalet ve metanetimi mi göstereyim?" dedi. Bu sözler Hazreti Ali'nin haline çok uygundu. Çünkü o kuvvet ve azamet ile kendi aczini bilirdi. Bunun için "Ya Rabbi, sabır ihsan eyle." diyordu. Resulullah buyurur ki, "Allah'tan sıkıntı değil afiyet isteyiniz." Demek ki özür olmadan şikayet yoluyla hastalığını bildirmek haramdır. Şikayet yoluyla bildirmezse caizdir. Fakat bildirmemek daha iyidir. Zira çok söyleyip şikayet halini alabilir. Bunun için hastanın inlemesi de yazılır. Çünkü inlemek hastalığı bildirmek olur. Şeytan Eyüp peygambere inlemesinden başka tesir edecek bir şey bulamadı. Fudayl bin Eyyad ve Vehb bin Vert hasta oldukları zaman kimse onların halini bilmesin diye kapılarını kilitlerlerdi ve hasta olduğumuz zaman hiç kimsenin halimizi bilip hatırımızı sormasını istemiyoruz derlerdi. Bu tabii çok üstte bir makam. Rabbim bizlere tabii bu makama yaklaştırsın ama bizleri de hastalıklardan ve hastalığın getirdiği şikayetlerden emin eylesin inşallah. Evet, İmam Gazali Hazretleri Kimya-i Saadet isimli eserinde bugün tevekkül bahsini bizlere anlattı. Daha doğrusu biz onun diliyle sizlere aktarmaya gayret ettik inşallah. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz Kimya-i Saadet okumalarına. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz efendim.